Değerli takipçilerimiz, malumunuz olduğu üzere bu yıl 3 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri var. 100 günden daha az bir zamanın kaldığı seçimler öncesi yapılan anketlere göre Demokrat Parti adayı Joe Biden, mevcut başkan Donald Trump'a karşı 14 puan önde görünüyor. TR724 editörlerinden Kadir Bayer, Trump Kasım'da seçimi kaybederse Orta Doğu'da neler değişecek başlıklı haber analizinde 3 Kasım sonrası senaryoları ele alıyor. TR724.com'da yayınlanan haber analiz şöyle devam ediyor. Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin koronavirüs salgınında gösterdiği başarısız performans şimdilik anketlerdeki kötü girişin en büyük sebebi. Demokrat Parti ise sadece başkanlık yarışında değil, senato seçimlerinde de iddialı. 2 yıl önce Temsilciler Meclisi'nde öne geçen demokratlar, burada da çoğunluğu yakalarsa, Amerikan siyasi sisteminin 3 önemli makamında etkili olacaklar. Elbette bu ihtimali yakından takip edenler arasında Orta Doğu ülkeleri de var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kasım seçimlerinin hangi ülkede nasıl etkileri olabileceğine yakından bakalım. İsrail. Trump döneminde Washington'ın İsrail'le ilişkileri hiç olmadığı kadar yakınlaşmıştı. Göreve gelir gelmez yeni bir İsrail büyükelçisi atamış, kısa süre sonra da Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve Amerikan elçiliğini buraya taşıma kararı vermişti. Ardından damadı Jared Kushner'a bir İsrail-Filistin barış planı hazırlattı ve bu planı Beyaz Saray'da halka tanıttı. Gel gelelim, Filistinli hiçbir aktörün kabul etmediği plana ne olacağı meçhul. Öte yandan Batı Şeria'nın yaklaşık %30'unu ilhak etme kararı alan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 1 Temmuz'da bu planı yürürlüğe sokmayı hedefliyordu. Ne var ki Trump'ın yardımcılarından gelen Filistinlilere bazı tavizler verilmesi talebi ilhak sürecini yavaşlattı. Trump yönetiminin tam desteğini almadan bu kararı uygulamak istemeyen Netanyahu'nun muhtemel bir Joe Biden başkanlığında işi çok daha zor. Üstelik İsrail Başbakanı'nın tek sorunu Amerika değil. Avrupalı devletler yaptırım tehdidi savururken, içeride de koalisyon ortağı Benny Gantz'ın ikna olmadığı görülüyor. Zaten bu karmaşık durum ilhakı yavaşlatmış vaziyette. İran. 26 Haziran'dan bu yana İran'a ait askeri ve ekonomik açıdan stratejik konumdaki bir dizi tesiste yangın ve patlamalar meydana geldi. Sıralayacak olursak olaylar şöyle gelişti. 26 Haziran günü füze üretim tesisi Hojir üssünde patlama, 2 Temmuz'da Natanz uranyum zenginleştirme tesisinde patlama ve yangın, 4 Temmuz'da Huzistan eyaletindeki bir petrokimya tesisinde sızıntı, 12 Temmuz'da Mahşer eyaletindeki bir başka petrokimya tesisinde patlama, bir gün sonra Meşet'teki sanayi bölgesinde patlama, bu şehir limanındaki 7 geminin 15 Temmuz günü alev alması, 18 Temmuz'da Ahvaz'daki petrol boru hattında patlama. Batılı yorumcular bu olayların en azından bir kısmının arkasında İsrail'in olduğunu düşünüyor. Trump yönetimi 2018'de İran'la yapılan ortak eylem planından çekilme kararı almış, bunun üzerine Tahran'da uranyum zenginleştirme çalışmalarına geri dönmüş, hatta yeni nesil gelişmiş santrifüjler kullanmaya başlamıştı. Gözlemcilere göre İsrail'in burada müdahil olmasının amacı İran'ın nükleer silah geliştirmesinin önüne geçmek. Bu tesislerin sabote edilmesiyle İran'ın nükleer planda en az bir yıl geriye gitmiş olabileceği hesaplanıyor. Elbette bu hamleler yer altında inşa edilen nükleer tesisleri tamamen etkisiz hale getirmekten uzak. Birçok Amerikan başkanıyla çalışmış Dennis Rose'a göre bunların bir diğer amacı da İran'la anlaşmayı yeniden yürürlüğe koyacağını ilan eden Joe Biden'a diplomatik alan açmak. Rose'a göre ayrıca İsrail, Biden'ın anlaşmaya dönme teklifini İran'ın boş çevirmeyeceği kanaatinde. Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri tamamen Trump ve çevresine bağlı götürdü. Hem Cumhuriyetçi Parti'den hem de Demokrat Parti'den çok sayıda düşman edindi. Öyle ki son yıllarda Amerikan Senatosu'nda bu iki partinin uzlaştığı nadir konulardan biri Türkiye'ye yönelik tavır. Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ifadesiyle Erdoğan, Trump'ın sevdiği ve kayırdığı diktatörler arasında yer alıyor. Bu sebeple de senatörlerden ve güvenlik bürokrasisinden gelen Türkiye'ye yaptırım taleplerine Trump'ın tek başına karşı koyduğu bilinen bir durum. Sadece yaptırımlar değil, Trump Erdoğan'ın ricasıyla New York'ta görülen Halkbank davasında savcıları değiştirmeyi dahi göze aldı. Ankara, Suriye'nin kuzeyine harekat düzenleyeceği sırada bunu kolaylaştırmak için Amerikan askerlerini bölgeden çekti. Türkiye, Rusya yakınlaşmasına göz yumduğu gibi S-400'lerle ilgili yaptırımları da yumuşattı. Eğer Kasım ayında Joe Biden koltuğa oturur, Senato'daki çoğunluk da Demokrat Parti'ye geçerse, Türkiye'ye ilişkin rafa kalkmış dosyaların yeniden ele alınması bekleniyor. S-400 yaptırımları ve ardından Adalet Bakanlığından gelecek yüklü bir Halkbank cezasına karşılık Erdoğan bu kez Washington'da Trump gibi bir müttefik bulamayabilir. Bu hamleler sonrasında Türkiye ekonomisinin ciddi sıkıntıya gireceği, Türk lirasının hızla değer kaybedebileceği ve ekonomik krizin içinden çıkılmaz bir hal alabileceği tahmin ediliyor. Bu yüzden AKP'nin sonbaharda bir erken seçim yaparak Amerika ile ilişkiler tamamen bozulmadan, yani ekonomi iyice çökmeden dış dünyaya 5 yıl daha bizimlesiniz mesajı vermek istediği yönünde teoriler konuşuluyor. Suriye ve Irak. Trump'ın Suriye'nin doğusundaki ve Irak'taki Amerikan askerlerini peyderpey bölgeden çekmeyi düşündüğü, fakat gerek yardımcıları gerekse Pentagon tarafından caydırıldığı çeşitli vesilelerle basına yansıdı. Kasım'daki seçimlerde kim gelirse gelsin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki 800 civarı askerini, Türkiye, Rusya ve İran'ın nüfuzunu bir nebze kırmak için YPG'nin kontrol ettiği alanda tutacağı öngörülüyor. Ancak Irak'taki 5000 civarı olan asker sayısının giderek azaltılacağı, Irak'la ilişkilerin de yeniden ele alınacağı beklentiler arasında. Diyor Kadir Bayar, Trump Kasım'da seçimi kaybederse Orta Doğu'da neler değişecek başlıklı haber analizinde.